Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم.
Kıymetli kardeşlerim, bir hadis pınarı programıyla tekrar sizlerin karşısındayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim.
Kıymetli kardeşlerim, Ebu Musa Abdullah İbni Kays el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah Teala gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tövbesini kabul etmek için de gündüzün elini açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar bu böyle devam edip gider diyor. Bu hadisi Müslüm tövbe bahsinde rivayet etmişlerdir. Yani Allah-u Teala bir kul günah işlediğinde o kulunun kendisine yönelip sığınarak tövbe etmesi için elini açıyor. Yani kulum bana yönelsin, işlediği hatanın ve günahın affını benden talep etsin. Ben de ne yapayım? O kulumu bağışlayayım. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu şu anlama geliyor. Yani her şey aslında o noktada kilitleniyor. Her şeye gücü yeten bir yaratıcımız var. Bizler ise o yaratıcının aciz kullarıyız. Söyledim ya, Allah-u Teala'nın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Yani biz tövbe etsek de etmesek de Allah için bir şey ifade etmiyor. Hangi anlamda bir şey de ifade etmiyor? Yani Allah-u Teala'nın buna ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Allah-u Teala sadece şunu istiyor. Yaratıcı olarak kendisinin var olduğunu, kulunun da bu yaratıcıya yönelerek onun ilahlığını, onun büyüklüğünü idrak etmesi ve ona sığınmasını istiyor. Yani bu Allah-u Teala'yı memnun ediyor. Gerçekten kulluk bilincine varmış bir insan için de bu kulu da memnun eden bir şey. Yani düşünün, insanoğlu sürekli hata ve günah işleyen bir yaratıktır. Yani bundan kaçmamız söz konusu değil. Çünkü beşeriz sonuç itibariyle. Ama gerçekten öyle değil mi hepimiz için? Yani bir hata ve günah işlediğimizde, samimi bir kalple Allah'a yönelip tövbe ettiğimizde, ona sığındığımızda biz rahatlamıyor muyuz kalben? Yani bir mutluluk duymuyor muyuz bundan? Çünkü biz yaratıcımızı idrak ettik. Farkındayız, bilincindeyiz onun tek bir ilah olduğunu. Onun her şeye gücü yeten olduğunu. Her şeyin onun elinde olduğunu. Yani bağışlayan da affeden de cezalandıranın da o olduğunu. İşte bu idrakle biz Rabbimize yöneldiğimizde ne yapıyoruz? Hakikaten bir rahatlama duyuyoruz. Çünkü tövbe bir sığınmadır. İbadetlerimiz de böyle. Namazımız olsun, orucumuz olsun, zekatımız olsun, bedenimizle malımızla yaptığımız bütün ibadetlerimiz olsun. Gerçek anlamda Rabbimizin rızasına yönelerek bunları yaptığımızda hakikaten bir huzur duymuyor muyuz? Duyuyoruz. İşte Allah-u Teala da kulunun bu güzel amellerinden dolayı hoşnutluk duyuyor. Bu kadar merhamet sahibi. Biz yeter ki bunun bilincinde olalım. Hayat devam ettiği sürece insanoğlu söylediğim gibi hatalarına devam edecek. Her hatadan sonra Rabbimize dönüp ondan bizi affetmesini dilememiz bizden istenen bir kulluk görevidir. Allah-u Teala kulluğumuzun bir bölümünde de bunu bizden istiyor. İkide bir tövbe etmenin Allah Teala'ya saygısızlık olduğunu düşünmeyelim. Samimiysek yalnız. Yani bile bile kasıtlı olarak yaptığımız hataları kastetmiyor. Çünkü bile bile ve kasıtlı olarak bir insan hata yapıyor, hatada direniyorsa, dedim ya, o zaten kibir noktasına giriyor. Çünkü Müslüman hayatının hiçbir zerresinde yapmış olduğu hatada, günahta, kusurda ısrarcı olamaz. Hayatında bunu idame ettiremez. Yani devamlılık söz konusu değildir. Böyle bir şey söz konusu olmaya başladığında o İslam dairesinin zaten dışına çıkmaya başlıyor demektir. Çünkü bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam münafıklardan bahsederken münafıklığın alameti üçtür diyor. Konuştuğu zaman yalan söyler. Emanete ihanet eder, verdiği sözde durmaz. Yani bu sürekliliği ifade eden bir ameldir. Ha, Müslüman'da bu saydıklarından herhangi bir cüz zaman zaman olabilir. Olmaması tabii ki güzel olan yönüdür. Ama dediğim gibi bu süreklilik arz etmeye başladığında Müslüman'da münafıklık alametleri baş göstermeye başlar. Onun için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hatada ve günahta ısrarcı olmayacağız. Allah zaten bunu bizden kesinlikle istemiyor. En'am suresi 158. ayet-i kerime, Rabbinin bazı alametleri geldiği gün önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanmayan kimseye artık imanı fayda vermez. Yani bir insan ki Allah'a inanmamış ve iman etmediği gibi hayır kazanma yolunda da hiçbir gayret göstermemiş. Fakat ölüm onu yakalamaya geldiğinde Allah için bir şeyler yapmanın gayreti içerisinde olmanın insana hiçbir fayda sağlamayacağını ayet-i kerime bizlere ifade ediyor. Tövbe dedik, değil mi? Neden kul tövbe eder? Veya biz tövbe ettiğimizde ne anlatmaya çalışırız? Tövbe, özür dilemek demiştik ya. Yani kişinin zaaf ve güçsüzlüğünü ifade etmesidir tövbe. Tövbe, şeytanın ona galebe çalmasının ve bunun idrakine varmasının bir ifadesidir. Yani ya Rabbi, şeytan nefsime galebe çaldı demesidir. Bunu itiraf etmesidir. Tövbe, kişinin nefsinin hakimiyetini, ondaki hakimiyetini bir bakıma beyan etmesi demektir. Öyle değil mi? Dedik ya, insanın iki düşmanı vardır. Şeytan ve nefis. Yani kul günah işlediğinde ya şeytana yenik düşmüştür ya da nefsi ona hakim olmuştur. Tövbe aynı zamanda Allah'ın hakkını küçümsememeyi ifade eder. Programın ilk bölümünde şunu anlatmıştım. Allah-u Teala'nın kuluna verdiği önemi anlatmıştım. Yani bütün kainatı yarattığı kulunun emrine veriyor. Kitap indiriyor, peygamber gönderiyor. Gören göz, işiten kulak, anlayan kalp, yürüyen ayak. Bütün bu nimetleri Allah-u Teala veriyor. İşte biz işlediğimiz günahtan ve hatadan Rabbimize sığındığımızda şunu anlatıyoruz. Ya Rabbi, senin bizim üzerimizdeki hakkın, bizim ne yapsak da ödeyemeyeceğimiz bir noktada. Yani senin nimetlerin saymakla kesinlikle ve kesinlikle bitmez ya Rabbi. Biz bunun farkına varıyoruz. Yani Allah-u Teala'nın bizim üzerimizdeki hakkının kesinlikle ve kesinlikle küçümsenemeyeceğini ifade ediyoruz aynı zamanda tövbe ettiğimizde. Biz Allah'a tövbe ettiğimizde şunu ifade ediyoruz kardeşlerim. Onu tanımamazlık etmemeyi, onun günahına, günahımıza vakıf olduğunu bilmemizi ve onun tehdidini hafife almadığımızı ifade ediyoruz. Çünkü Allah-u Teala günahta dediğim gibi ısrarcı olan, özellikle büyük günahlarda ısrarcı olan insanların için Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Peygamber aleyhissalatü vesselam da birçok hadisinde o insanların Allah'ın azabıyla muhatap olacaklarını hem Rabbimiz kitabında hem de Peygamber aleyhissalatü vesselam hadisinde bize ne yapıyor? Anlatıyor. İşte biz Allah'a yöneldiğimizde tövbe için dediğim gibi şunu ifade ediyoruz. Ya Rabbi, senin o bizi tehdit ettiğin şeyleri sana yönelerek, sana sığınarak, tövbe ederek kesinlikle ve kesinlikle hafife almıyoruz ya Rabbi diyoruz. Çünkü günah kişiyi şeytan ve kötülüğü emreden nefsinin Allah'ın engin hoşgörüsünün arkasına sığınmaya itmiştir. Bunu da geçen hafta anlatmıştım ya. Şeytanın ve nefsimizin öyle bir özelliği vardır. Özellikle şeytanın. Yani işlediğimiz bir günahta, yapmış olduğumuz bir hatada, gerçekten hemen Rabbimize dönüp de sığınarak, onun bilincinde ve şuuruna vararak, dedim ya tövbe özür dilemektir. Ya Rabbi özür diliyorum senden. Ben bir hata işledim. Ben bir günah işledim. Sana sığınıyorum. Merhametine sığınıyorum demeyip de şeytanın vesvesesiyle ya Allah affeder, Allah bağışlar diyerek kendimizi avutuyorsak, ayet-i kerimede geçen hafta okumuştum, tekrar onu ifade edeyim. O şeytan sizi Allah ile kandırmasın diyor. Nedir şeytanın bizi Allah ile kandırması? Yani bir kul toplumda, çünkü bu yargı hakikaten çok geçerlidir. Yani insan hata işler, günah işler. Siz kalkıp da güzel bir dille onu uyardığınızda ne olacak ya, Allah affeder der, geçiştirir adam. E kardeşim, muhakkak Allah affeder de. Şimdi Allah Rahmandır, Rahim'dir de. Amenna ve saddakna. Ama Allah zuntikamdır. Aynı zamanda intikam sahibidir. Bizi Allah'ın bir de bu sıfatı var. Bunu niye göz ardı ediyoruz ki? Yani hayatımızda sınır tanımayan bir kul noktasına geldiğimizde Allah'ın bunun bize hesabını soracağının farkında niye olmuyoruz ki? Bu özellikle insanoğlunun çok dikkat etmesi gereken bir nokta. O şeytan sizi Allah'la kandırmasın diyor. Bunu Rabbimiz diyor, bakın bunu Rabbimiz diyor. Ey insanoğlu, şeytanın adımlarına uymayın diyor Allah Teala. O zaman şeytanın bizim için neleri hazırladığının çok iyi farkında olmamız gerekiyor. İşte biz Allah-u Teala'ya elimizi açtık da tövbe ettiğimizde, Allah'ım senin affına sığınıyorum, sen biliyorum ki bağışlayanısın diyerek veya Allah affeder diyerek geçiştirmiyorum. Bunun idrakinde olarak, ellerimi açarak, hatta gecenin bir vaktinde, duaların en makbul olduğu vakitler, seher vakitlerinde Allah-u Teala'ya dua etmemiz gerekiyor. Şeytanın aldatması bizi kesinlikle yanıltmasın. Allah muhakkak affeder, muhakkak bağışlar. Ama dediğim gibi biz
samimi bir kalple ve ihlasla ona yönelip ellerimizi açarak tövbe edersek bu geçerlidir. Yoksa Allah affeder deyip geçiştirirsek ve aynı şeyi yapmak noktasında süreklilik bizim için söz konusuysa Allah affetmez. Evet, aynı zamanda Allah'a tövbe için elimizi açıp da ona yöneldiğimizde şunu da ifade etmiş oluyoruz bir kul olarak. Ya Rabbi, bilgisizliğimizden kaynaklanan bu hatamızdan ve günahımızdan dolayı da sana sığınıyoruz. Senden bağışlanma diliyoruz. Ya Rabbi diyoruz. Evet kıymetli kardeşlerim. Diğer hadisimize geçelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneş batıdan doğmadan önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul edecektir buyuruyor. Şimdi güneş batıdan doğması ne demektir hadiste? Güneşin batıdan doğması kıyametin büyük alametlerinden biridir. Çünkü Allah-u Teala kainatı yaratmış ve kainatı bir denge üzerine kurmuştur. Allah Kur'an'da öyle diyor. Her yarattığımız kendi yörüngesi üzerinde hareket eder. Yani güneş kendi yörüngesinde hareket eder. O yörüngeden zerre kadar sapma göstermez. Ay da öyledir. Dünya da öyledir. Çünkü bunların bu yörüngelerinden herhangi bir sapmaları dünyanın alt üst olması demektir. Yani o yaratılanlar bile Allah-u Teala'nın kendilerini yaratmış olduğu tabiri caizse sınırların dışına taşmıyorlar. Yani Allah onlara dediğim gibi bir yörünge üzerine yaratmış ve onlar Allah'a da kul. Çünkü sadece biz Allah'a kulluk etmiyoruz. Allah'ın yarattıkları bütün varlıklar Allah'a kulluk ediyorlar. Ha onların kendilerine ait bir kulluk biçimi var. Bunu Allah Kur'an'da ifade ediyor. İşte o kainatta yaratılmış olanlar, insanın emrine verilmiş olan o güneş, o ay, o yıldızlar, kendi yörüngelerinin kesinlikle dediğim gibi dışına çıkmıyorlar. Allah'a itaatte gereği gibi tabiri caizse kulluklarını ifade ediyorlar. Hakkını vererek. Bir tek insan bundan istisna. İşte güneşin batıdan doğması demek, yani kıyamet alametlerindendir. Yani kıyametin kopması demektir. İşte o an geldiğinde insan için tövbe yoktur. İnsan istediği kadar kıyametin kopacağı anda tövbe etmeye gayret göstersin. Allah ise o tövbeyi o anda kabul etmeyecektir. Yani şunu demek istiyor Allah-u Teala. Ey kulum! Yani insanın ölümü de aslında kıyametidir aynı zamanda. Öyle değil mi? Yani biz öldüğümüz zaman artık dünyaya ait her şeyimiz bitiyor. Ve ahirette tekrar dirilme ve Allah'a hesap verme noktası. İşte insan kendi kıyametini koparmadan ve burada hadiste bahsedilen ise kıyametin bütün insanlar için kopmasıdır. İşte o kıyamet anı gelmeden insanoğlu ne yapsın diyor? Bana tövbe etsin. Yani o ana kadar dahi ben insanoğlunun, yarattığım kulumun bana tövbe etmesini istiyorum ve onu bağışlayacağım, onu affedeceğim diyor Allah-u Teala. Dedi ki Allah'ın rahmetinden bahsettik. Sahih-i Müslim'de geçen bir hadis. Selman-ı Farisi rivayet ediyor bu hadisi. Aynı hadisi başka bir yolla Ebu Hureyre de rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah
göklerle yeri yarattığı gün 100 rahmet yazmıştır. Her rahmet göklerle yer arasını dolduracak kadardır. Ondan yeryüzüne 1 rahmet indirmiştir. İşte anne bununla yavrusuna şefkat eder diyor. Vahşi hayvanlarla kuşlar birbirine bununla acırlar. Kıyamet günü geldiğinde 100 rahmeti bu rahmetle tamamlayacaktır diyor Allah Teala. Evet, dediğim gibi bu hadisi Selman-ı Farisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet etmişlerdir. Yani düşünün ki Allah'ın 100 rahmeti var. O rahmetinin sadece bir tanesini Allah-u Teala yeryüzüne indirmiştir. Ve o rahmetin en güzel göstergesi de geçen hafta da bir hadis olarak size rivayet etmiştim. İşte anne bununla yavrusuna şefkat eder diyor. Yani ne yapar anne yavrusunu kucaklar. Ona gelecek her türlü kazadan, beladan, musibetten onu korumak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Geçen hafta bahsetmiştim ya, bir savaş sonucu, savaş meydanında bir kadın, göğsünde süt dolu, sağa sola koşuşturuyor ve bulduğu bir çocuğu kucağına alıyor ve göğsündeki sütü ona emziriyor. Onu bırakıyor başka bir çocuğa. Ne diyor Allah Resulü? Şu kadını görüyor musunuz? O kadının diyor çocuğunu ateşe atmasını düşünebilir misiniz? Sahabe hayır diyor. İşte o kadının çocuğuna göstermiş olduğu şefkatin çok çok daha fazlası Allah içindir. Yani Allah hakikaten kullarına bu kadar şefkatli ve merhametlidir. İnsanoğlu ise ne yapıyor? Kibirleniyor. Büyüklük taslıyor. Yani yaratıcısına karşı kulluktan kendini müstahni görüyor. Ama o yaratıcısına sığınsa, o yaratıcısına kulluk görevini ifa etse, şu gelip geçici dünya hayatında ki 60 yıl veya 70 yıldır bir insanoğlunun, hadi diyelim ki 80 yıldır bir ömrü, ne olacak yani? Bütün dünya senin olsa, tabiri caizse krallar gibi yaşasan, bir gün ölüm seni yakalamayacak mı? Dünya hayatı fani. Yani bir sonu var. Ve ömür bitecek. Ama ahiret hayatı ise ebedi. Ve üstelik Allah'ın rızasını kazanmışsan, Allah'ın sonsuz nimetleri senin için ey insan. Yani Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi Bismillah. Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim diyor Allah-u Teala. Ey insan diyor, lütfu ve keremi bol olan Rabbine karşı seni nankör yapan nedir? Bunu bir düşün ya. Ey insan düşün bunu. Bir idrak et. Ya Allah seni en güzel şekilde yaratmış. Bismillah, laqad halaknal insane fi ahsani takvim diyor. Biz insanı o en güzel surette yarattık. Gören göz ifade ettiğim gibi, işiten kulak, hisseden kalp, yürüyen ayak. Allah muhafaza, Allah bunlardan herhangi birini bizden alıp söküp alsa ne yapacağız? Yani görüyoruz. Görmemizi bizden alsa ne olacak? Duymamızı bizden alsa ne olacak? Veya azgınlıkta ileri giden Allah'ın vahyi onda hiçbir fayda sağlamayan, vahye tamamen kendisini kapatmış, nefsini ilah edinmiş ve Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği gibi gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler, kalpleri vardır anlamazlar dediği insanlar gibi mi olalım? Niçin? Dediğim gibi 60, 70 veya 80 yıllık geçici bir dünya hayatı için mi? Allah Teala o konuda da bizi uyarmıyor mu ki? Hadid suresi 20'de dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir diyor. O yüzden ey insanoğlu, yaratıcımız hadisin de belirttiği gibi yeryüzüne 100 rahmetinden bir tanesini indiriyor. O rahmette bile anne yavrusuna şefkat gösteriyor. O rahmette bile vahşi hayvanlar ve kuşlar birbirine karşı merhametli davranıyor. Acıyorlar. Yani arslana bakıyorsunuz. Değil mi? Ne kadar güçlü. Kendi cinsinden olmayanlara ne yapıyor? Yakaladığında parçalıyor, yok ediyor. Ama kendi yavrusuna karşı ise nasıl? Merhametli. Allah-u Teala hadisin son bölümünde kıyamet günü geldiğinde diyor, 100 rahmetini tamamlayacaktır. Nedir bu? Geçen hafta da ayet-i kerime okumuştum ya, Allah-u Teala ne diyordu? Cennete giren kulları için işte rahmetinin geri kalan kısmı. Yani gözlerinizin görmediği, kalplerinizin hissetmediği nimetlerden bahsediyor. Cennet böyle bir yer. Yani insanoğlu için sadece istemesi, arzu etmesi yeterli. Yani bütün bu nimetler varken Allah'ın rızasına göre yaşayarak ve o hal üzere ölüp inşallah Allah'ın cennetine girmek ve bu nimetlere muhatap olmak varken geçici dünya hayatının nimetlerinin peşinde koşmak ne kadar dar bir düşüncenin ifadesidir. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu hadis pınarını dinlediniz.